Tanrı Sözünden, Kutsal Kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 20. bölümüne geldik. Bu bölümde Rab ruhsal yasayı İsrail halkına verecektir. Yasada putperestlik, yani yalancı tanrılara tapılmak kesin olarak yasaklanıyor. Bu bölümde aynı zamanda göreceğiz ki Rabbin Sina Dağı'na inişi İsrailoğulları üzerinde derin bir etki yaratacaktır. Bunların yanı sıra Rabbin sunağı konusunda bazı talimatlar da verilecektir. Ruhsal yasadan söz ettim. Bir de 10 emir diye bilinen ve Rabbin taştan levhalar üzerine yazdığı buyruklar vardır. Şimdi bu ikisini karıştırmayalım. 10 emir ruhsal yasanın bir parçasıdır. 10 emrin yanı sıra Rab sunakta nasıl davranılacağı konusunda da talimatlar verecektir. Şunu iyice anlamalıyız ki 10 buyruk ve Rabbin sunağı birbirine bağlıdır. Yani ruhsal yasa sadece 10 emirle kalamazdı. Ruhsal yasanın bünyesinde sunu ve sunakta olmalıydı. Günahlarımızın bağışlanması, temizlenmesi konusunda basit bir örnek vermek gerekirse şunu verebilirim. Banyo odanızda bir küvet ve onun üzerinde de bir ayna vardır. Aynanın işlevi yüzümüzü görebilmemiz içindir. Ayna ile yüzümüzü yıkayamayız. Ayna sadece yüzümüzün ne kadar kirli olduğunu gösterir. Küvetteki musluktan ise su akar ve bu su ile yüzümüzü temizleriz. Buna benzer şekilde 10 buyruk bizim ruhsal açıdan ne kadar kirli ve günahlı olduğumuzu sergiler. Ama o ruhsal aynanın altında bir havuz var ki kan ile doldurulmuş. Hem de kimin kanı? İmmanuel'in damarlarından akan kan. Günahlılar o kana baktıkları zaman tüm günah lekelerinden temizlenip çıkarlar. Mecazi anlamda söylüyorum. Gerçekten kan ile dolu bir havuz yoktur ama İsa Mesih çarmıh üzerinde kanını akıttı. Yine mecazi anlamda o kana batırılmak, onun çarmıh üzerinde bizim için öldüğüne inanmaktır. Bunu yapan her kişinin günahları temizlenir. İsrail halkına yasanın ilk bölümü ahlak kuralları olan 10 emir verildi. Tanrı şöyle konuştu. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. Çıkış 21 ve 2. ayetler. Onları Mısır'dan kimin çıkardığını hatırlatıyor Rab. Seni Mısır'dan ben çıkardım diyor. Bu noktada Rabbin vereceği 10 buyruk hakkında bir iki noktaya bakalım. İlkin Rabbin burada onlara vermek istediği yeni ahlak ölçüsünden söz edeyim. Aslında bu yeni bir şey değildi. Bu yeni ahlak ölçüsü daha gerilere dayanan bir şeydi. Sözü edilen yeni ahlak ölçüsü daha ruhsal yasa verilmeden uzun zaman önce Aden bahçesinde işler durumdaydı. İlk insan Tanrı'ya karşı geldiği zaman onunla birlikte Aden bahçesinden atıldı. Sözü edilen yeni ahlak ölçüsü Nuh'un günlerinde bütün dünyayı basan tufandan daha öncelere dayanır. Günümüzde yeni düzenlerden söz edildiği gibi yeni ahlak ölçülerinden de söz edilebilir. Uygarlığın doruğuna eriştiğini sanan insan ne yazık ki yeni ahlak düzeyinden hiçbir şey anlamıyor. 21. yüzyılın insanı ne yazık ki kendini günahlı olarak göremiyor. Ama Tanrı onun ne kadar günahlı olduğunu kesinlikle görüyor ve aynı zamanda insanın da bu günahını görmesini istiyor. Eskiden suçluların mezarları ayrı bir yerde, ayrı bir mezarlıkta olurmuş. Blackville Adası diye bilinen bir adada bir suçlular mezarlığında ilginç bir mezar taşı hala duruyormuş. Mezar taşı üzerinde şu yazı varmış. Burada Yaradanına karşı gelmiş olan bir insanın kalıntıları vardır. Bu insan Tanrı'nın verdiği yasaları tütün çiğnermiş gibi çiğnedi ve 35 yaşında bu dünyadan göç etti. Annesi ve eşinden başka hiç kimse onun için ağlamadı. Bu adam tam anlamıyla yasa saymaz birisi olmalıydı. Tanrı'nın yasasıyla oyun oynanmaz. Çok kez yayınlarımıza karşı gelen tepkilere hep bağıştan, inayetten ve Tanrı katında doğru sayılmak için bizim hiçbir şey yapmamamız gerektiğinden söz ettiğimiz eleştirilir. Şeriata neden önem vermiyorsunuz? Şeriata uymakla kurtuluş olmadığını neden sürekli olarak söylüyorsunuz diye sorular yöneltilir bize. Deniyor ki, madem ki tüm günahlarımız Mesih İsa'da bağışlanmıştır, habire günah işleyelim. Ne de olsa Mesih İsa bizi bağışlamayacak mı? Bu aynı sorular Mesih inancının ilk yayılmaya başladığı günlerde de soruluyordu. Hatta Tarsus doğumlu elçi Pavlos Roma'daki imanlılara bu konuda cevap verip şöyle dedi. Öyleyse ne diyeceğiz? kayra çoğalsın diye günah işlemeyi sürdürecek miyiz? Asla, hiçbir zaman. Günaha karşı ölmüş olan bizler bundan böyle nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz? Romalılar 6:1 ve 2. ayetler. Değerli kardeşim, sen günah içinde yaşamaya kararlıysan ve Tanrı'nın buyruklarını çiğnemekten hiç çekinmiyorsan, senin bir Mesih imanlısı olduğuna inanamam. Mesih imanlısı günaha karşı ölmüştür. Yani günah işlemeye can atmaz. Tersine günahtan nefret eder. Böyle bir durumda Mesih imanlısı günah içinde yaşayamaz. Günaha düşebilir. Ve bundan dolayı da çok acı duyar ve tövbe eder. Ama hiç umurunda değilmiş gibi günah içerisinde yaşayamaz. Yaşarsa o gerçekten bir Mesih imanlısı değildir. Bunun altını çiziyorum. Biz Rabbin kayrasını duyuruyoruz ama inayeti ya da kayrayı duyururken Rabbin yasalarının geçersiz olduğunu duyurmuyoruz hiçbir zaman. Rabbin yasasına karşı saygımız olmalı. Onun buyruklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeye çalışmalıyız. Yani Rabbin yasasını ayaklar altına almamaya özen göstermeliyiz. Mezmur yazarı da şöyle dedi: senin yasanı ne kadar severim ya Rab. Bütün gün onu düşünüyorum. Mezmur 119. Şimdi şunu soralım. Ruhsal yasa nedir? Ruhsal yasa, insanın nasıl bir kişi olması gerektiği konusunda Tanrı'nın tasarıları ve düşünceleridir. Ruhsal yasada ne inayet vardır ne de merhamet. Sadece insanın nasıl yaşaması gerektiği konusunda Tanrı'nın düşüncelerini ve buyruklarını bize aktarmaktadır. Davut peygamber 19. mezmurda şöyle dedi: Rabbin yasası yetkindir, cana can katar. Rabbin öğütleri güvenilirdir, safa bilgelik verir. Mezmur 19 ayet 7. Yani Rabbin yasası bizi bilgilendirmek için verildi. Rabbin bizden nasıl bir yaşam tarzı beklediğini açıkça önümüze serer. Rabbin yasası yetkindir derken kusursuzdur anlamında açıklar. Yani Tanrı'nın yasasını daha yetkin yapabilmek olanaksızdır. Çünkü o yetkindir, kamildir, kusursuzdur. Ruhsal yasa süslü püslü filozofi bir düşünce ya da tasarı değildir. Ona göre yaşayacak olandan en sıkı itaati talep eder. En titiz şekilde kendisine uyulmasını ister. Çünkü Rabbin yasası yetkindir, kusursuzdur. Kardeşim, Rabbin yasası doğrudur. Tabi bu betim o kadar basitçe ifade edilmesine rağmen basit değildir. Bizim doğruluk anlayışımız hem günah yüzünden çarpıktır hem de içinde yaşadığımız çevrenin damgasını taşır. Ruhsal yasa ise göksel bir açıklamadır. Yasa sayesinde Rab bir çizgi çizdi ve bu çizginin şu tarafındakiler doğrudur ama şu tarafındakiler ise yanlıştır diyor. Biz ahlaki açıdan neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl bileceğiz? Rab ruhsal yasasında bize bunu basitçe söylüyor. Şimdiki kuşak özgürlük peşinden koşarken neyin doğru neyin yanlış olduğunu aldırış etmeden körü körüne tutsaklığa gidiyor. Örneğin biri iş yerinden bir şeyler çalmanın yanlış olduğunu kim söylüyor diye kendi yanlış hareketlerine bahane bulmaya çalışıyor. Maaşım geçinmemize yetmiyor, onun için rüşvet benim hakkımdır diye göz göre göre rüşvet alan memur acaba hangi ölçülere göre hareket eder? Onun yaptığının yanlış olduğunu hangi ölçüye göre söyleyeceksin? Rab basitçe çalmayacaksın der. Hiçbir koşul ileri sürmez. Durum ne olursa olsun çalmayacaksın der. Çağımızın insanı adam öldürmeyeceksin buyruğuna gelince yine koşullu bir uygulamayı yeğler. Terör olaylarında özgürlük savaşı sürdürülüyor diye insan öldürülmesine göz yumuluyor. Hatta bu gibi eylemler bazılarınca alkışlanıyor. Birisi cinayet işlerse onun ölüm cezasına çarptırılmasını vahşet ve ilkellik diye betimler. Yani 21. yüzyılın insanı pusulasını şaşırmış, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir türlü kestiremiyor. Yalnız çağımızın insanı değil, Aden bahçesinde işlenen ilk günahtan bu yana insanlık pusulasız dolaşıp durmakta ve yavaş yavaş cehenneme sürüklenmektedir. Tanrı'nın yasası öldürmeyeceksin diyor. Ne olursa olsun öldürmeyeceksin. Sina Dağı'nda Rabbin verdiği ahlak yasası tüm insanlık için, tüm çağları kapsar nitelikte verildi. Tabii ki yasa kendi başına hiçbir şey yapamaz. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte infazı da gerçekleşmeli. Siz bir kağıt parçası üzerine bir dizi yasa yazınız ama o yasaları uygulayacak gücünüz yoksa yazdığınız yasaların değeri üzerine yazılan kağıttan daha düşüktür. Rabbin verdiği yasaların infazı Rab tarafından kesin olarak uygulanacaktır. Örneğin çekim yasasına bakalım, yani yer çekim yasası. İstediğin kadar yüksek bir yere çıkabilirsin ama sakın sıkı tutun. Çekim yasası geçerlidir. Sen onu geçersiz kılamazsın. Kılabildiğini sansan da kaybedeceksin sonunda. Çünkü çekim yasası seni yüksekten aşağıya çekiyor. Birçok insan her yönden 10 emire karşı gelebildiğini ve bu tutumun kabul edilebileceğini sanır. Bu sanığı bana bir öykü hatırlatıyor. Adamlardan biri 100 katlı bir evin damından aşağıya atlamış. 50. kattan geçerken bir adam pencereden bakıp ona "Peki nasıl?" diye sormuş. Aşağıya inen adam buraya kadar iyi cevabını vermiş. O nokta geçim yasasının son noktası değildi. 50 kat sonra adam tecrübe edecek ve bunun iyi olmadığını görecek. Önemli şey şu ki yasanın yasa olarak tutulması ve tutulmasında ısrar edilmesi gerekir. Bu yüzden Tanrı Hezekiel 18:4'te diyor ki günah işleyen can ölecek. Yasanın tutulması hem de tam olarak tutulması gerekir. Yasaya karşı suç işleyen cezasını çekmeli. Yasayla kayrayı karıştıran ve düzelmesi gereken bir nokta daha vardır. Yasayla kayrayı ya da lütfu aynı sisteme koyan yasanın yüceliğini ve onu anlamından yoksun bırakır. Yasada ne sevgi var ne de lütuf. Kayra yasayla karşılaştırıldığı zaman iyiliğinden ve öneminden, ününden yoksun bırakılır. İnayet de mucizesi ve özleminden yoksun bırakılır. Yasayla kayrayı birbirine bağladığında günahkarın ihtiyaçları yerine getirilemez. İnsanın ne olması gerektiğini yasa açıklar. Tanrı nedir? Bunu kayra açıklar. Bilmemiz gereken yasanın yüceliğidir. Yasa hem Tanrı'nın kim olduğunu hem de Tanrı ile insan arasındaki o uzun uçurumu açıklar. Galatyalılar 4:21'de Pavlus şu soruyu soruyor. Yasa altında yaşamak isteyen sizler söyleyin bana yasanın ne dediğini duymuyor musunuz? Keşke yasanın ne dediğini dinlesen. Çünkü sen de 10 emire göre ölçüldün ve kusurlu olduğun ortaya koyuldu. Başkalarına göre kendini ölçemezsin. Yüksek bir yerde bulunan adam kolaylıkla aşağıda duranın tepesinden bakıp ben senden yükseğim diyebilir. Ne var ki yüksekte bulunan ne aya ne de göğe ulaşmıştır. Tanrı'nın standardına kadar ulaşmazsın. Aynı zamanda yasa insanın kim olduğunu ve kendisiyle Tanrı arasındaki uçuruma köprü kuramadığını açıklıyor. Romalılar 3:19 bize şöyle diyor. Kutsal yasada söylenen her şeyin, her ağzın kapanması ve bütün dünyanın Tanrı'ya hesap vermesi için bu yasanın yönetiminde bulunanlara söylendiğini biliyoruz. Romalılar 8:3'te de Pavlos şöyle diyor. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günaha kurban olarak gönderip günahlı insan benliğinde yargıladı. Hata yasada değil bizdedir. Daha önce de vurgulamış olduğum gibi ruhsal yasa bir ayna gibidir. İnsanın günahlı karakterini olduğu gibi gösteren bir aynaya benzer. Birçokları aynaya baktıkları zaman yapılarında bazı kusurların olduğunu fark etmezler. Neden? Çünkü göz alışkanlığı vardır. Keşke çocuk masallarında olduğu gibi bizim aynamız da yüksek sesle konuşup bize gerçekleri bildirse. Ey duvardaki ayna! Dünyanın en güzeli kim diye soran kraliçeye verilen gerçek yanıt gibi bize de gerçek yanıt verilse. Böyle bir aynamız yoktur ama ruhsal anlamda ruhsal çirkinliğimizi bağıra bağıra söyleyecek olan ruhsal bir ayna vardır. İşte ruhsal yasa budur. Bize gerçek yapımızı gösterir. Yasa hiçbir zaman bizi günahlı yapmaz ama günahlı olduğumuzu gösterir. biz zaten günahlıyız ve ruhsal yasa bunu bize hemen gösterir. Gördüğümüz gibi insanı Mesih'e yönlendirsin diye yasa verildi. Bizi çarmıha getirip bak günahlı insan, küçük insan. Günahlı olduğun için kurtarıcıya ihtiyacın var desin diye elimizi tutan eğitmenimizdir. Şimdi iki ana bölüme ayrılan 10 emire bakalım. Birinci bölüm insanın Tanrı ile olan ilişkisiyle ilgilidir. Öbürü ise insanlar arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Rabbin Musa'ya Sina Dağı'nda verdiği 10 buyruğun ilki şöyledir. Benden başka Tanrın olmayacak. Biz elbette hiç putlara tapınmayız diye düşünebiliriz ama kendi yüreğimizi gerçekten biliyor muyuz? Yaşamımızın temeli nedir? Nelere güveniyoruz? Kimden yardım bekleriz? İnsanlardan ve cinlerden niçin korkarız? Herhangi bir düşüncemizde, duygularımızda ya da davranışlarımızda Rab'den başka herhangi bir şeye daha çok saygı, sevgi ve onur getirecek bir şey düşünürsek, söylersek ya da yaparsak o şeyi kendimize put edinmiş oluruz. Tanrı o gibi şeylerin de egemeni değil midir? Kutsal kitap gelecek zaman Tanrı'nın elindedir diyorsa niçin gelecekten korkuyoruz? Niçin geleceği görmek için fala ve yıldızlara bakılır? Niçin boncuk ve muska takılır? Bunu yapanlar Tanrı'ya değil de muskaya, oncuğa, boncuğa güvenmiyorlar mı? Hayatımızda en değerli olan nedir? Bir kişi mi, para mı, bilgi mi yoksa saygı görmek mi? Bunlar Tanrı'nın yerini alabilen şeylerdir. Kimse hayatıma karışamaz diye bazıları kendilerini Tanrı'nın yerine koyarlar. Ve kendi şahısları onlar için bir put olur. Tanrı gerçekten Tanrı ise hayatımızda birinci yeri almalıdır. İşte yasanın ilk buyruğu bakış açımızın nereden olması gerektiğini saptar. Rab ben ve başka ilahlar demiyor. Sadece ben varım diyor. Tanrı kesin bir şekilde benden başka Tanrın olmayacak dedi. Ne yapıyor bu ilk yasa ile? Birden fazla Tanrı'ya inanmayı yasaklıyor. İlginç bir şey var. Rabbin ateistliğe karşı bir yasası yoktur. Sadece yüreğinde Tanrı yoktur diyeni akılsız sayıyor. Yalnız o zamanın insanı için değil, günümüzün insanı için de geçerlidir bu. Rab İsrailoğullarına benden başka Tanrın olmayacak dedi. O günlerde insanlar bir sürü puta tapınırdı. Mısırlılar üzerine yağan belalar aslında Mısır'ın binlerce ilahını yargılamak içindi. İsrailoğulları putperestliğin daniskasını yaşayan bir ülkeden çıkarılmışlardı. Şimdi Rab onlara açıkça diyor, benden başka ilahın olmayacak. Bugün durum biraz değişiktir diyebiliriz ama aslında hiçbir şey değişmedi. Bugün insanlar hiçbir tanrıya tapınmak istemiyorlar. Ama yine de kendi tanrıcıklarını üretip onlara tapınıyorlar. Çağımızın en büyük putu ben denilen şeydir. Yani insan kendisini Tanrı yerine koymuş, kendi varlığına tapınıyor. Pavlos insanın günahı hakkında Roma'daki kilise topluluğuna yazarken, Rabbi gerçek varlığında unutan insan hakkında şöyle diyor. Çünkü Tanrı'yı bilmelerine karşın onu Tanrı olarak yüceltmediler ne de teşekkür sundular ona. Tam tersine tasaralarında boş savlara kapıldılar ve anlayıştan yoksun akılları kapkaranlık oldu. Bilgelik taslarken akılsızlığa sürüklendiler. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini ölümlü insanla, kuşlarla, dört ayaklı yaratıklarla ve sürüngenlere benzer şeylerle değiştirdiler. Bu nedenle Tanrı onları yüreklerinin tutkusunda iğrençliğe teslim etti. Bu işlerle kendi aralarında bedenleri aşağılansın diye. Onlar Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler. Yaradan'dan çok yaratığa tapındılar. Ona hizmet sundular. Tanrı çağlar boyunca kutlansın. Çıkış kitabına dönelim. Rab yasalarını vermeyi sürdürüyor. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapınmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, 3. 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa inayet gösteririm. Çıkış 24-6 ayetler. Şimdi bu yasaya bakarken belki bazılarımız, canım ben puta tapınan birisi değilim. Bu yasanın benimle hiçbir ilgisi yoktur diyebilir. Aslında vardır. Bu yasa herkesi ilgilendirir. Kutsal söz, yalancı tanrılara tapıcılıkla eş değer olan aç gözlülükten söz eder. İşte apaçık yazıyor. Açgözlülük yalancı tanrılara tapıcılıkla eşdeğerdedir. Aslında kendimizi tümüyle verdiğimiz herhangi bir şey, bir tutku, derin bir istek putperestlik oluyor. Yani biz putperest olabiliriz eğer bir şeyi Tanrı'dan üstün tutarsak. O şey bize bir put olmuş demektir. Evet, belki Yunan mitolojisinin yarı insan yarı at şeklindeki tanrılarına ya da Romalıların tapındıkları şarap ve şenlik tanrısına tapınmıyoruz. Ama içkisiz edemeyen kişi içkinin esiri olmuyor mu? İçki onun tanrısı putu olmuyor mu? Ya da birine sırılsıklam aşık olduğunuz zaman tüm düşünceleriniz o kişiye yönelirse ve başka hiçbir şey düşünemez olursanız o kişi sizin putunuz olmuyor mu? Sigarayı bırakmayan, sigaranın esiri olan kadın ya da erkek bu illetin esiri olmuyor mu? Sigarasız edemeyen insan sigaraya tapmıyor mu? Piyango şapkalı birini gördü mü, piyango bileti almadan geçemeyen insana ne diyelim? Varsın biletçinin yerine bir heykel diksin, heykelin eline bir bilet tepsisi tutuştursun ve eğilip önünde secde kılsın. Aynı hesaba gelmez mi? Bazıları seks dergilerinden vazgeçmez aşamada çıplak kadın müptelası. Dostum, aklını, gücünü ve yüreğini tümüyle verdiğin herhangi bir şey senin putundur. Tanrın, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır diyor Çıkış 20. bölüm 7. ayette. Ne demek oluyor bu? Tanrın, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Bu aslında Tanrı sözcüğünü ağzımıza almayacağız anlamına gelmez. Tanrı insanlarla dua aracılığıyla paydaşlık kurmak istiyor. Yani Tanrı adı duada geçebilir. Başka durumlarda ne amaçla kullandığımıza dikkat etmeliyiz. Bu yasa aynı zamanda insanları büyücülükten korumak için ya da kendi adını kötüye kullanmalarını önlemek için verildi. Bugün büyü yapan, fala bakan, muska yazan hep Tanrı'nın adını kullanarak bunu yapar. Oysa bunlar Tanrı'nın sözüne kesinlikle ters düşmektedir. Tanrı benim adımı boş yere kullanmayacaksın, boş yere ağzını almayacaksın. Çünkü Rab kendi adını kötüye kullananı, boş yere ağzı alanı suçsuz tutmayacaktır der. Tanrı'nın adını boş yere ağzı almak ne demektir? Söylediğimiz sözlere inanılsın diye vallahi billahi Allah gözümü kör etsin, Allah canımı alsın ya da birine kızdığımızda Allah belanı versin, Allah lanet etsin gibi sözler söylenir. Bu sözlerle Tanrı adı boş yere ağza alınıyor. Böylece kişi Tanrı'nın yüce adını değersizmiş gibi ayak altında çiğner. İşte Tanrı'nın adını bu biçimde kendi çıkarımız için kullanmamız onun hiç hoşlanmadığı bir iştir. Yani Tanrı'nın. Tanrı'nın adı her zaman sevgi ile anılmalı ve yüceltilmelidir. Dikkat edelim ki Tanrı'nın adını ağzımıza aldığımız zaman biz değil de Tanrı yüceltilsin. Tanrı adını küfür niteliğinde ağzımıza alırsak Rabbin yasasına karşı gelmiş oluruz. Bizim kültürümüzde olduğu kadar başka kültürlerde de bu çok yaygındır. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa, 6 gün çalışacaksın, bütün işlerini yapacaksın ama 7. gün bana Tanrın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, Rab, yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım, 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Çıkış 20:8-11 ayetler. Dikkat edersek göreceğiz ki Şabat günüyle ilgili yasa İsrail'e çok ilginç şekilde verildi. Bu bir çeşit antlaşmaydı. Tanrı ile İsrail oğulları arasında yapılan bir antlaşma. Bu konuya Çıkış kitabının 31. bölümünde tüm ayrıntılarıyla değineceğiz. Başka deyişle burada çalış ama haftada bir gün dinlen, kendine zaman ayır. İşin ve ticaretin senin tanrın olmasın. Senin de dinlenmeye, düşünmeye, stresten kurtulmaya ihtiyacın vardır. Dinlenmeyle sorunları ve geleceği daha iyi düşünebilir, ruhsal alanda daha çok güçlenebilirsin. Bu buyruk sadece belirli kimseler için değil, herkes için verildi. Bu emriyle Tanrı bizim kendisine, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza zaman ayırmamızı, aynı zamanda dinlenmemizi, tazelenmemizi istiyor. annene babana saygı göster öyle ki Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun diyor. Çıkış 20 ayet 12'de. Her birimiz bir aileye aittir. Ailemiz, anne babamız Tanrı'nın bizim için seçmiş olduğu kişilerdir. Anne ve babanın büyük bir sorumluluğu vardır. Çocuklar onlara bir süre için emanet edilmişlerdir. Anne ve babaya sevgi ve saygı gösterip itaat etmek de çocukların sorumluluğudur. Anne ve baba iyi mi kötü mü, genç mi yaşlı mı, bilgili mi değil mi fark etmez. Onlara saygı göstermemiz Rabbin buyruğudur. Çıkış 20:13'te diyor ki adam öldürmeyeceksin. Tanrı yaşamamızı istiyor. Tüm yaşayanlar Tanrı'ya aittirler. Bu nedenle yaşam ve ölüm hakkında yalnız Tanrı karar verebilir. Hiç kimseyi öldürmeyeceksin. İnsana yaşam veren Tanrı'dır. Tanrı'nın insana verdiği bu yaşam eşsizdir, harikadır ve çok değerlidir. Tüm insanlığın sorumluluğu, buna sen ve ben de dahiliz, hem kendi yaşamını hem de diğer insanların yaşamını korumaktır. İster dost olsun isterse düşman. Kimsenin yaşamına kıymayacaksın, kimseden nefret etmeyeceksin. Çünkü kin ve nefret kişiyi başka insanları yok etmeye yöneltir. Tanrı bu buyruğuyla insan yaşamı için bir güvenlik verdi. İnsanın yaşamı Tanrı için çok değerlidir. Hiçbir şekilde kimsenin bu yaşamı yok etmesini istemiyor Tanrı. Bunu kesinlikle yasaklıyor. 14. ayette zina etmeyeceksin diyor. Tanrı insanı iki ayrı cins olarak yarattı. Onları birbirlerine eş olarak atadı ve yaşamlarını birlikte geçirmelerini buyurdu. O kusursuz, temiz ve pak yaratılan aile bağlarının hiçbir şekilde lekelenmesini, kirletilmesini istemiyor. Aileyi oluşturan Tanrı eşlerin birbirlerine sadık kalmalarını emrediyor. İncil'de şöyle yazılıdır. Herkes evliliğe saygıyla baksın, evlilik yatağını da lekesiz tutsun. Evlilik dışı cinsel ilişkiden kaçının. Sevgi insana verilen en harika armağanlardan biridir. Sevgiyi kötüye kullanmak, onu yaralamak Tanrı'nın isteğine ters düşer. Tanrı bu buyruğuyla iki kişi arasındaki güveni, esenliği sağlamak, evliliği ve aile bağlarını sağlam bir temel üzerine oturtmak istedi. 15. ayette çalmayacaksın diyor. Tanrı insanlar arasındaki zorbalığı önlemek için çalmayacaksın dedi. Ne olursa olsun, ne kadar küçük gözükürse gözüksün, çalmak onun bunun hakkına tecavüz etmektir. Bu nedenle hiçbir zaman başkasına ait olan bir şeyi almayacaksın. Sana ait olmayan hiçbir şeye dokunmayacaksın. Tam tersine başkalarının malını, mülkünü koruyacaksın. Her zaman adaletin yerini bulması için yardıma hazır olacaksın. Çalmak ille de bir şey aşırmak demek değildir. Vergi kaçakçılığı, gümrüklerden gizlice mal geçirmek, rüşvet almak, yalanla dolanla para kazanmak da hırsızlıktır. 9. emir komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksindir. Buna iftira diyoruz değil mi? İnsanları iftira ve yalandan korumak için Tanrı yalan tanıklıkta bulunmayacaksın diyor. Tanık bildiğini gördüğünü doğru olarak anlatan kimsedir. Gerçeği çarpıtmak, kulaktan dolma olayları gerçekmiş gibi anlatmak hep bu yasaya karşıdır. 10. ve son buyruk, komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diyor 17. ayette. Birinin eşine ya da malına göz dikmek bir açıdan putperestlik sayılır. Elçi Paulos Kolose'deki imanlılar topluluğuna yazarken şöyle bir açıklamada bulundu. Bu nedenle bedeninizin dünya ile ilgili eğilimlerini, zinayı, iğrençliği, utandırıcı isteği, uygunsuz tutkuyu ve yalancı tanrılara tapıcılıkla eşdeğer olan açgözlülüğü öldürün. Dostum, bu buyruk özellikle günümüzde çiğnenmektedir. Tanrı birinin malına göz dikmeye karşı çıktığı kadar hırsızlığa, zinaya ve yalan tanıklığa da karşıdır. Kısaca gördük ki Tanrı 10 buyruğu İsrailoğullarına bir ahlak ölçeği olarak verdi. Hayatlarındaki sözler, davranışlar bu ölçeğe göre yaşanacaktı. Ancak daha önce de demiş olduğum gibi ruhsal yasa sadece 10 buyruktan oluşmuyor. Daha sonra onların bir ulus olarak hangi sosyal yasalar uyarınca yaşamaları gerektiği konusunda da Rab bazı yasalar verecektir. Bundan başka Sunak'taki sunular ve Rabbin çadırı konusunda da talimatlar verilecektir. Levililer kitabını çalışmaya gelince Rabbin çadırı konusunda ayrıntılara girilecektir. Tüm bunlar ruhsal yasa diye bilinen genel bir yasa şemsiyesi altında İsrailoğullarına verilmiştir. 10 buyruk verildikten sonra halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak Musa'ya bizimle sen konuş, dinleyelim dediler. Ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz. Çıkış 20, 18, 19. ayetler. İbraniler kitabının yazarı bu olaya değinirken Musa'nın bile korkudan titrediğini açıkladı. Gerçekten görünüm o denli ürkütücüydü ki Musa titriyorum dedi, korkuyorum. Yasanın verilişi gerçekten görkemli ve aynı zamanda korkutucu bir olaydı. Halk korkmuştu, Musa da korkmuştu. Musa korkmayın diye karşılık verdi. Tanrı sizi sınamak için geldi. Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye 20. ayet. Tanrı'nın yasasına baktığımızda onun yüksek bir standardı oluşturduğunu görebiliriz. Kutsal Söz diyor ki Rabbin yasası kusursuzdur. Kusursuz olduğu için bu yasa altında yaşamak isteyen insandan da kusursuzluğu talep eder. Rabbin yasasına göre yaşayarak cennete gideceğini umuyorsan o yasaya tam ve kusursuz şekilde uyum gerektiğini bilmelisin. Eğer kusursuz değilsen yasaya kusursuz şekilde uyamazsın ve yasa aracılığıyla cennete gidemezsin. Rab kurtuluşumuz için, cennete girebilmemiz için yasayı vermedi. Ben buna şükrederim. Çünkü Rabbin inayeti sayesinde benim gibi günahlı bir kişi kurtuluş bulabiliyor. Yasa Rabbin haşmetini, yargısını ve ne kadar korkunç olduğunu gösterir. Ama onun inayeti Rabbin iyiliğini ve şaşırtıcı merhametini sergiler. Musa Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere de ki göklerden sizinle konuştuğumu gördünüz. Benim yanım sıra başka ilahlar yapmayacaksınız, altın ya da gümüş ilahlar dökmeyeceksiniz. Çıkış 20, 21, 23 ayetler arası. Rab İsrailoğullarına neden böyle korkunç bir şekilde göründü? Bunu hiç düşündünüz mü? İsrailoğulları Mısır'da tam bir putperest ortamda yaşıyorlardı. Çevrelerinde binlerce ilaha adanmış tapınaklar vardı. Bu ilahların hiçbirinde canlılık diye bir şey yoktu. Şeytanın gücüyle bazı şaşırtıcı işler yapılıyordu ama putlar cansız şeylerdi. Rab onlara kendisini diri ve tek tanrı olarak tanıtmak amacındaydı. Şu ana dek Rab onlara 10 buyruğunu vermişti. Onlar ilkin bu 10 buyruğa göre yaşayacaklardı ancak ruhsal yasa 10 buyruk ile bitmiyor. Bunun yanı sıra ona nasıl tapınılması konusunda da talimatlar verecektir. Şimdi Rab onlara sunak konusunda bazı bilgileri aktaracaktır. Rabbin kutsal sözünde sunak her zaman İsa Mesih'in kanını dile getirir. Bütün kurbanlar ileride gelip insanlığın günahları için kurban edilecek olan İsa Mesih'e işaret ediyordu. Şimdi Rabbin onlara vereceği talimatlara göre kurulacak olan sunak, Rabbin çadırından önceki sunaktır. Çölde seyahat ederken göç edip konakladıkları her yerde buna benzer bir sunak kurmuşlardı. Oradan ayrılırken sunağı bırakıp yeni konaklama yerinde yeni bir sunak kurarlardı. Ancak Rabbin çadırı kurulduktan sonra taşınabilir türden bir sunak yapıldı. Bu da yine Rabbin vereceği talimatlara göre yapılacaktır. Şimdi kurulacak olan sunak konusunda Rab onlara şöyle dedi. Benim için toprak bir sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı, davarlarınızı, sığırlarınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yerde gelip sizi kutsayacağım. Çıkış 20 ayet 24. Burada günah sunusundan hiç söz edilmiyor. Esenlik adağından söz edildi. Bu adak insanın Tanrı ile esenlik içinde yaşayabilmesini sağlayabilen tek şeyin kurban olduğunu belirtir. İsa Mesih çarmıh üzerindeki ölümü sayesinde insan ile Tanrı arasındaki barışı ve bunun ürünü olan esenliği sağladı. Yakmalık adak Rab İsa'nın kim olduğundan onun verdiği canının, akıttığı kanının günahlarımızı bağışlamaya yeterli olduğundan söz eder. Yine vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu sunak topraktan yapılacaktı. Bu sunak üzerinde sadece yakmalık ve esenlik adakları sunulacaktı. Sunak topraktan yapılacaktı ama gerekirse taştan da yapılabilirdi. Ancak bazı koşullar vardı. Eğer bana taş sunak yaparsanız yontma taş kullanmayın çünkü kullanacağınız alet sunağın kutsallığını bozar diyor 25. ayet. Burada bizim için önemli bir ders verilmektedir. Rabbin onların istediği basit taşlardan kurulmuş bir sunaktı. İnsanlık halimiz var ya, belki kafalarına takarlar da taşlar üzerine güzel resimler, şekiller yontmaya girişirler diye Rab onları önceden uyardı. Yontma taş kullanmayacaklardı. Sunak için kullanılacak taşa yontma aleti değdiği anda o taş kullanılamazdı. Çünkü bu şekilde kullanılan taş sunağın kutsallığını bozmuş oluyordu. Neden? Bence taş üzerine yontulan resimler ya da şekiller dikkatimizi Rab'den alıp o şekillere çevirir. Bu da bir çeşit puta dönüşebilir. Ne yazık ki birçok kiliselerde yontma taşlar şöyle dursun, ikonlar ve heykeller bile kilise binasını gerçek bir tapınma özelliğinden soyup putperestlik görünümü vermektedir. Birçokları kiliseye neden gidiyor biliyor musunuz? Kilise binasının resimleriyle, heykelleriyle, ikonlarıyla yarattığı sözde kutsallık etkisine kendilerini kaptırmak için. Kilisenin pencerelerinde renkli camlar, mum ışığının titreşimleri ve bilinç altında dinselliği okşayan tatlı ve yumuşak bir melodi. Bunlar tapınmak için geldiğimiz Rabbi gölgeye alıp duygularımızı okşayan unsurları ön sıraya çıkaran şeylerdir. Ne yazık ki kendini bu şekilde tapınmaya açan kilise topluluğu duygusallıktan öteye gidemiyor ve zamanla o kilisede gerçek ve diri Rabbe tapınılacağı yerde kilise binasına, müziğe ve duvardaki resimlere tapınılıyor. Dikkat edelim dostum, bu gibi süs eşyaları tapınışımızın merkezi olmasın. Dikkat edelim de Rabbin sözünden verilecek olan mesajı gölgelemesin. Dikkat edelim ki dikkatimizi Rab'den çalmasın. Tapınmamızda odak noktamız çarmıh üzerinde günahlarımız için ölen İsa olmalıdır. Resul Pavlos sevindirici haberi yaymak için eski çağın Atina kentine gittiği zaman orada bir sürü put görmüş ve bunlardan rahatsız olduğu için İsa Mesih'i ve ondaki kurtuluşu duyurmuştu. Daha sonra Korintos'a geçti. Orada sevindirici haberi duyurdu ve kısa zamanda bir kilise topluluğu oluştu. Ama yine de karşı çıkanlar olmuştu. Korintoslular Pavlus ile tartışmaya koyulmuşlardı. Korintos'ta da puta tapınılıyordu. O zamanın sözde aydınları aslında kentte işlenen günahların çoğuna katılıyorlardı. Tüm aydın görüşlerine rağmen putperest görüşün dışına çıkamıyorlardı. Daha sonra bu kentteki kilise topluluğuna yazdığı ilk mektubunda Pavlus onlara şöyle dedi. Aranızdayken çarmıha gerilen İsa Mesih'ten başka hiçbir şeyi bilmemeye kararlıydım. Değerli kardeşim, bir kilise içinde verilen mesajda İsa Mesih ve onun çarmıhı yoksa, o kilisenin yapısı ne kadar görkemli olursa olsun, camları ne kadar renkli olursa olsun, müzik her ne kadar kulağa hoş gelirse gelsin, orası bir kilise sayılamaz. Sunak konusunda Rabbin verdiği talimat açıktır. Süslü püslü bir sunak istemiyordu Rab. Taşlar yontulursa sunak bozulmuş olur ve sunak sayılmazdı. Buna benzer şekilde İsa Mesih'in çarmıhı vaaz edilmiyorsa, tapınma tarzı başka unsurlara dayanıyorsa o kilise yoktur hesabıyla bakmalıyız. Şimdi 20. bölümün son ayetine geldik. Yine sunak konusunda talimat veriyor. Sunağımın üzerine basamakla çıkmayacaksınız çünkü çıplak yeriniz görünebilir. Çıkış 20 ayet 26. O zamanın erkeği bir çeşit uzun etek giyerdi. Sunağa çıkan basamaklar olsaydı, kahin basamakları tırmanırken eteklerini toplayıp yukarı kaldırma zoruyla çıplaklığını göstermiş olacaktı. Burada simgesel bir şey vardır. Çıplaklık bedenselliği, cansal yaşamı temsil eder. Buna şaşmamalıyız çünkü kutsal kitap diyor ki ruhsal alanda beden her zaman ruha karşı, ruh da bedene. Rab İsa'yı vaaz ediyorsak bizim vaazlarımızın güzel oluşu ya da olmayışı hiçbir önem taşımamalı. Sunak Rab'be tapınışı dile getirir. Tapınmada vaaz olsun ya da müzik hiç fark etmez. Bütün yücelik Rab'be verilmelidir. Ben şahsen birinin dönüp de vaazlarımı övmesini istemiyorum. Çünkü verilen vaaz benim yeteneklerimi sergilemek için değil, İsa Mesih'i duyurmak, onun çarmıhını insanlara bildirmek ve Rabbi yüceltmek içindir. Benim yaptıklarım benden, bedensellikten kaynaklanıyorsa bu Tanrı'nın hoşuna gitmez ve Tanrı bedensellikten kaynaklanan bu durumu kullanmaz. Tanrı kendi işine dokunan ne olursa olsun bunun bedenselliği sergilenmesini istemez. Bu tür yaklaşımlardan sakınmalıyız. İnsanlar vaazcının temsil ettiği kişiyi görmüyor da sadece vaazcıyı görürlerse bu beni rahatsız eder. Hiç kimsenin bana şahane bir vaaz verdin dediğini istemem. Dünyada en az istediğim şahane bir vaaz vermemdir. Şahane bir kurtarıcı ilan etmek istiyorum. Bir kimse vaaz verdiğimi duyunca Rab İsa ne kadar şahanedir değil mi demelerini istiyorum ve bunun için çalışıyorum. Bir gün Rabbin sözünü paylaştıktan sonra bir genç yanıma gelip elime yapıştı ve İsa Mesih'in bu kadar şahane olduğunu daha önce hiç bilmiyordum dedi. Gözlerinde yaşlar vardı. Bir şey daha söyleyecek gibi yaptı ama duyguları izin vermedi. Bu gencin tepkisine hayran kaldım. Çünkü verdiğim vaazda beni değil, Rab İsa Mesih'i ve onun güzelliğini görmüştü. Rab'be duam bundan böyle her vaazımda. İnsanlar beni değil, Rab İsa'yı görsünler. Ve Rab bana merhamet etsin, yardım etsin ki Rab'bin sözünü verdiğimde bunu yapabileyim. Rab'be hizmet ederken bedenselliğimizi sergilemeye gerek yoktur. İnsanlara ne kadar akıllı olduğumuzu, ne kadar yetenekli olduğumuzu göstermeye girişmeyelim. Sadece kardeşim, evet sadece ve sadece Rab İsa'yı ve onun çarmıhını duyuralım.